Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Salı akşamının şarjındayız. Dün gelemedim, yoktum dün. Yayın yapamadık. Başkanım burada, Begüm burada. Atalar Hocam da yolda geliyor birazdan. Konuşamıyordum.
Evet.
Bir diş vakası yaşadım. Diş operasyonları. Ağzıma değil, kafatasıma vida çaktılar iki tane.
Üstünde kafatası oluyor.
Kafatasıma, evet, kafatasıma matkapla vida çaktılar iki tane. Teşekkür ediyorum. Bugün konuşuyorum ama tatsızım tuzsuzum ama iyi geldi. Bak şu an biraz konuşmak iyi geldi. Bol bol konuşacağız. Bir sürü şeyler anlatacağız. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözünü yaşadım. Oğlum bu kadar mı yabancısınız? Ya kendi kültürümüzdür ya bu. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kimin lafıdır bu? Bir padişahımızın lafı ya. Olmaya devlet cihanda. Yavuz Sultan Selim'in lafı mıydı acaba?
Kanuni mi?
Bence yok, Yavuz Sultan Selim olması lazım. Hemen bakıyorum şimdi. Kim bunu söylemiş? Kim bunu söylemiş? Kanuni, bravo.
Ya.
Bravo kardeşim.
Kanuni'nin neydi, mahlası vardı bir de.
Kanuni, Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman.
Yok hayır, ismi vardı o yazdığı
Ergenç.
Şeyleri.
Halit Ergenç.
Kanuni'nin
babası Yavuz Sultan Selim, değil mi?
Evet, öyle.
Belki de ondandır. Yavuz Sultan Selim'in biliyorsun bir hastalığı vardı. Bir hastalıktan muzdaripti.
Neydi?
Şirpençe hastalığına yakalanmıştı.
O neydi ya?
Şirpençe. Oğlum ne kadar eski kelimeler biliyorum ben.
Şirpençe ne demek abi?
150 yaşında falanım ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Sultan Selim sırtında çıkmış bir çıban yüzünden. Çıban, çıbanı biliyorsunuzdur artık.
Tabii. Evet.
Begüm, çıban abi nedir? Vücutta çıkan yara böyle,
evet,
iltihap dolu.
Acır.
49 yaşındayken koskoca Sultan Selim kalkıp ta Arap çöllerinde ta Mısır'ı falan fethetmiş bir sultandan,
tabii,
bahsediyoruz.
Tabii.
Sırtında çıkan bir yaradan dolayı onun iltihaplanması ve o zamanlarda da şey yok ya, böyle acile gideyim baksın, öyle bir şey yok. Adam Çorlu'daki ordugahında, düşün, ordugah yani.
Evet.
Aldırayım şirpençeyi sırtından falan derken işte iltihap muhtemelen kana karışıyor. O zamanki teknoloji ne ya, ağzına bir bez tıkıyorlar. Uyuşturmak için de ne yapıyorlar bilmiyoruz yani, o zaman anestezi yok, bir şey yok. Ama koskoca padişah dayanıyor da bir, evet, noktaya kadar. Ama maalesef ki öyle vefat ediyor Sultan Selim.
İyi bir padişah
Selim
bu arada.
Evet.
Belki masayı ondan en sona doldurmuş ve mühürle kapatmış diye biliyorum.
Ya tabii, şimdi Sultan Süleyman dönemi Muhteşem Süleyman derler yani, bütün,
evet,
dünyanın en büyük imparatorluğunun kurulduğu dönem artık, yani oluştuğu dönem. Onu hazırlayan da Sultan Selim'dir. Kalkıyor, tabii, Mısır'a gidiyor, Memlükleri falan tokatlayıp halifeliği alıyor geliyor falan. Osmanlı'nın çok bir çağ atlamasına sebep olan, vesile olan bir padişah.
Gerçekten.
Muhtemelen öyle. Babası bu hastalıktan ölünce Sultan Süleyman da diyor ki, ya bu kadar zenginiz ediyoruz ama diyor, sağlık gibi bir şey yok diyor. O cümleye oradan geliyoruz Begüm. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani devlet zenginlik demek anlamında, yani devlet anlamı değil.
Evet.
Dünyada diyor sağlıktan daha büyük bir zenginlik yoktur diyor.
Yoktur.
Canımız ben, sağ olsun diyor.
Evet diyor.
Her şeyi
bunu,
boş ver.
Aynen. 1560 yılında falan söylüyor bunu muhtemelen. 1550'lerde. 20'de öldüğüne göre babası. Yani 1530 diyelim hadi. Hesabını yapamayacağım şu an. Yani bu kaç yıl önce söylediğini bilmiyorum. Ben bunu yaşadım kardeşim. Ben bunu diş yüzünden yaşadım. Bayağı bir tarih bilgisi verdik. Burada Murat Bardakçı gibi. Neyse, benim dişlerde bir genetik bir sorunum vardı. Sürekli dişlerle sorunlarım var. Yani ne kadar fırçalasam da ben bu dişleri devamlı. Yok kökünde iltihap, yok dibinde bilmem ne, yok kıçında başında bir şey falan derken. Uzun zamandır ertelediğim bir operasyondu. Cuma günü ağzımı deldiler. İki tane vida çaktılar. O yüzden de yapamadık programı.
En korktuğum şey,
evet,
bu arada. Dişçi sevilecek.
Dişçi sevilmez.
Sevilmez.
Şimdi dişçi sevilmez. Dişçiler niye sevilmiyor? Bir de onu konuşalım. Bir de dişçilerden azar yiyelim. Geçtiğimiz günlerde midye ile ilgili bir haber vermiştim. Onun tekzibini de birazdan yapacağız. Tekzip ne biliyor musunuz peki?
Tekzip, özür.
Düzeltme.
Evet, düzeltme. Ben de biliyordum ne oldu ama hiç yapmadım, onu yapacağız. Tekzip de yapacağız. Şey demiştik, bir haber okumuştuk. O haberi bir daha okuyup düzeltmesini yapacağız. Ondan sonra dişçilere gireceğim. Onun tekzibini de hazırlayalım şimdi. Haftaya da onun tekzibini veririz. Dişçiliği konuşacağız, dişleri konuşacağız, dişçilerden korkularımızı konuşacağız. Korkunç bir yayın mı olacak? Hayır, eğleneceğiz çünkü hikayelerim var, şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi dişçi fobisi diye bir şey var, dişçi koltuğu fobisi diye bir şey var. Halbuki dişçilik dediğimiz şey artık eskisi gibi değil. Yani birçoğumuzun bu dişçi fobisi önceki dişçilerimizden, teknolojinin gelişmediği zamanlardaki dişçi tecrübelerimizden geliyor. Şu anda gittiğin zaman ağzına bir sprey sıkıyor, o bir posta uyuşturuyor ağzını. Sonra bir iğne batırıyor. O azıcık acıyor tabii ki damağı falan yapıyorsa. O da uyuşturuyor. Ondan sonra ne yapıyorsa yapıyor.
Evet,
ağrısızı yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Dişçilerden korkmayalım. Sadece bir iğne.
Ama yine de hissediyorsun ya böyle orada takır tutur bir şey oluyor.
Evet, o biraz rahatsız.
Ses duyuyorsun vesaire.
Evet, cuma günü ben kafatasıma matkapla çivi çakıldığını
benim
yaşadım.
20'liğim çekiliyorken işte tabii uyuşturdular falan. Hiçbir şey hissetmiyorum falan ama dudağımı sıkıştırmışlar. Penseyle dişim.
Ya evet ya.
Dudağımın arasında kalmış. Dudağım penseyle dişimin arasında kalmış. Ben onu hissettim. Bir zaman sonra kan tadı gelmeye başladı ağzıma. Çok
onu ben de yaşadım. Şimdi benim sağımı solumu uyuşturdu. Ön dişlerim de uyuşmadı haliyle. Sonra dişçi benim kuzenim. O ağzımın içinde bir şeyler yapıyor. Tabii bir yandan bir şeyler yaparken eliyle de bir yerden güç alması lazım ya.
Tabii aynen.
Benim ön dudağıma bastırıyor. Ben de yapıyorum ağzımda bir sürü şey. Ağzımda iki tane insan var. Bir tane kız var ağzıma boru sokmuş. Öteki kız da ağzımın içine vida çakmaya çalışıyor.
Zaten ağzını o kadar süre açık tutmak da zaten bir mesele.
İki
çok
saat.
Çok insanı yoran bir şey.
Mahvoldum.
Evet.
Neyse dudağıma bastırıyor. Diyor ki acıyor mu? Acımaması lazım diyor. Diyorum ben de.
Yutkunamıyorsun da o
Yutkunamıyorsun
sırada.
Bir şey de söyleyemiyorsun. Çok çaresiz bir şey yani. Dişçi fobisi bizim çaresizlik korkumuzdan geliyor olabilir yani bence. Yalnız şöyle bir şey var tabii. Şimdi gidiyorsun dişçiye. Uzun zamandır erteliyorsun bir kere dişçiyi.
Tabii.
Ne kadar ertelersen o kadar büyük bir sorunla karşılaşıyorsun. Ya aslında küçük bir şeyi çözmeyi ertelediğinde daha büyük bir acıyı ve sıkıntıyı çekiyorsun. Ben öyle yaptım. Mayıs ayında gitmişim dişçiye en son. Onu demişti ki 15-20 gün içinde gel de yapalım demiş. Ben ne zaman gittim?
Neredeyse bir sene oldu.
Tabii bir
sene.
Oldu.
Ben
gün
gibi hatırlıyorum şu anda daha yeni başlamıştık yayınlara.
Şimdi o kadar erteleyince tabii işler de büyüyor dişçi işleri. Dişçi koltuğundaki maceralardan bir tanesi de en kötüsü konuşan dişçiler var. Bazı dişçiler konuşuyor sana sorular soruyor. Sanki ağzında iki tane kişi.
Evet.
Diyor ki böyle bir şey olacak ama bilmem mi tamam mı? Acıyor
Hayır,
mu diyor.
Tamam değil de sen yapmayacak mı mesela?
Evet. Ya beni konuşturma ya. O halimle zaten ben yeterince üzülüyorum, yeterince çaresiz hissediyorum kendimi. Bir de beni konuşturma yani. Muhabbeti seven dişçiler var. Benim kuzenim o kadar muhabbetçi değil Allah'tan. Anlayışı çıktı. Çok acıtmadan yaptı ama hala kendime gelemedim. Bugüne kadar 4-5 gündür hayatımda sevdiğim hiçbir şey yok. Yani yani oruçlu olan insanlar için çok şey değildi tabii bu yemek yememek ama sadece çorbayla beslenmek beni bayağı bir yordu, enerjimi düşürdü. Konuşamadım da bir süre, ağzım şişti. Ama konuşmayı özlemişim. O yüzden bugün biraz
belli
daha...
Belli oluyor bence bu arada.
Evet. Bugün keyfim yerine geldi biraz ya. Allah'ım şükürler olsun konuşabilmek kadar. Olmaya devlet cihanda iki satır konuşmak gibi diyelim o zaman. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi doktorlarda biz tercihen tanıdıklarımızı tercih etmeye çalışıyoruz. Eğer tanıdığımız doktor varsa, nazımızın geçtiği doktor varsa. Dişçide de insan tanıdığını tercih ediyor. Fakat benim şu anda dişle ilgili ne sıkıntım varsa o tanıdık dişçi yüzünden başıma geldi.
Nasıl
şimdi
yani?
Benim babam doktor.
Ha.
Doktorların şu anda var mı bilmiyorum doktor dinleyen varsa. Hayır öyle değil deyip bizi mahkemeye vermek isteyenler varsa buyursunlar. Çünkü babamdan örnek vereceğim. Doktorların kendi arasında en azından babam için konuşalım. Barter olayı var. Yani ben seni sana bakarım, ben senin işini görürüm, sen de benim işimi gör gibi bir barterları var. Para almıyorlar karşılıklı. Böyle babamın böyle bir düzeni vardı. Fakat tabii babamın doktor arkadaş dişçi oğlunu gönderiyor, beni gönderiyor dişçiye. Ben senden para almıyorum, sen de benim oğlandan para alma gibi bir tezgah var. Fakat benim babam jinekolog. Dişçi de erkek. Evlenmiş, boşanmış. Çocuğu yok. Bu saatten sonra çocuk da istemiyor. Adam tabii haklı diyor ki lan ben buna bedava diş yapıyorum. Karşımdan ne alacağım diye bir buruk ve bir böyle şeysiz tatsız
harbiden?
Bir şekilde. Alamayacak tabii ki. Alamayacağı için bu dişçi benim dişleri yalan dolan yapmış abi. Ben bunu nereden biliyorum? Ne zaman dişçiye gitsem o eski zamanlarında bak 20 sene önce buraya kim bu dolguyu yaptı? Burayı boş bırakmış. Bu kanalı kim yaptı ya bunu boş bırakmış? Bunu kim böyle deldi bıraktı ya? Bunu bir boş bırakmış diye ben artık bıktım bu dertten.
Ya ama dişçilerde de berber tribi olmasın. Hani berber başka bir berbere gidersin. Kim kesmiş bu saçı der
vallahi,
ya sana.
Valla olabilir.
Olabilir yani.
Olabilir ama hani. Ben bundan yaşadım. Yani ön dişlerinden kist aldırdım. Arkalardan bilmem ne oldu şu oldu bu oldu. Ve hangi dişçiye gitsem abi bunu kim yapmış? Yayı duydum yani. Babamın barter işte. Yani adamın tabii jinekologla işi olmadığı için muhtemelen. Geldi açtı kapattı. Çok selamlar kendisine o dişçiye. Hala yapıyorum bilmiyorum artık. Yani hala yaşlanmıştır muhtemelen. Bülent. Soyadını unuttum. Bülent unutmasam abi. Zaten bilmesem daha iyi. Şimdi söylerim, onunla da mahkemelik oluruz falan. Çok selam söylüyorum kendisine. Hayatımda ne kadar diş problemi yaşadıysam bu adam yüzünden yaşadığımı düşünüyorum ya da buna inanmak istiyorum. Diğer yandan da genetik bir zafiyetim var galiba. Çünkü benim kadar dişine özen gösteren bir insan olup da bu kadar diş problemi çeken bir insan olamaz abi.
Ya en çok korktuğum şeylerden birisi. Ben de özen göstermeyi severim ama hani bir şeye böyle çok yoğunlaşınca, evet, hani sakınınca başına gelir ya.
O da olabilir. Bir de bir şey de var. Olmayınca olmuyor. Yani hani dişin var. Kendisi sağlam değilse, kökü sağlam değilse, ne mesela, bileyim genetik olarak sağlam değilse ne kadar bakarsan bak olmuyor. Neyse, bir diş macerası yaşadık. O yüzden pazartesi günü yoktum buralarda. Ama bugün buradan çıkıp yarın bir kontrole gideceğim falan. Daha iyi olacağım. Daha iyi günlerim oldu. Başka bir konuya mı geçsek acaba diye düşünüyorum ama bakacağız biraz. Şarkılarla, türkülerle şarjdayız.
Murat Özsoy'la şarj.
Şu hayatta şanslı olduğunu anladığın birkaç tane an var. Bunlar tabii ki sağlık öncelikle. Şanslı olmak. Ya da böyle bir kaza atlatmak, bir olay atlatmak falan. Ama olumlu şeyler de var. Mesela eski geleneklerimizden çocukluğumuza gidelim şimdi. Dört yapraklı yonca bulmak diye bir şey var. Hiç Begüm, evet, dört yapraklı yonca gördün
mü? Bulmadım, hayır.
Bilge Hanım, sen
hala
dört yapraklı...
Ben yonca görmedim belki de hiç.
Ama bu işte zaten çağımızın hastalığı. Şu an yonca göremiyoruz İstanbul'da, evet, yaşadığımıza göre. Dört yapraklı değil, üç yapraklı da.
Üç yapraklı görmüştüm.
Benim şu an kolumda işte böyle bir gelenek vardır ya, göçmen geleni. Yani yeni çiçek açan ağaca bağlarsın yine. Bir
öyle
tane
mi olur?
Bağlarsın kolunu. Ha,
adak gibi bir şey mi bu? Ha. Tamam.
Ya da leylek görürüm.
Bu bir şans bilekliği mi bu?
Şimdi benim koluma bu bilekliği bağladılar. Dileğimi tuttum. Bir de ağaca bağlarken dileği söyleyeceğim ya. O çiçek açan ağacı bulana kadar o.
Şimdi bir dakika, kolunda bir bileklik var şans getirsin diye. Onu, evet, söküp ağaca mı takacaksın?
Evet, ama yeni çiçek açan bir ağaç.
Ha, iyi bulursun ya, İstanbul'a baharda geliyor. Bulursun bulursun.
Ben eve gidiyorken zor.
Ama dört yapraklı yonca bulamazsın muhtemelen. Dört yapraklı yonca bulmamızın oranı 10.000'de 1 falanmış.
Doğru.
İstanbul'da bence 1.000.000'da 1 olabilir yani. Yoncayı, evet, bulduk da dört yapraklısını arayacağız falan. Eskiden vardı yani, üç yapraklısını
değil
çok
şans
görmüştüm.
Şans getireceğine inanılırdı. Evet,
evet, mesela eskiden okul servisi beklerken kapının önünde böyle pangallık, bahçelik bir alan vardı. Orada yonca bulurdum ama dört yapraklısını hiç bulmadım yani. Öyle bir şey var mı acaba, dört yapraklı yonca?
Ya o
hiç
biraz
var bence ama
şey değil miydi ya?
Eski bir gelenekmiş bu aslında, çok eski tarihlerden kadim bir inanışmış bu. Ta bunun kökü Keltlere dayanıyormuş. Keltler, bu İskoçya'daki şeyler var ya, Vikingimsi, etek giyen, sakallı, turuncu saçlı, evet, Keltler. Bunlar bu dört yapraklı yoncayı, dört yapraklı yoncanın kötü ruhları uzaklaştırdığını inanıyorlarmış. Her yaprağı da bir elementi, bir gücü, doğadaki bir gücü temsil ediyormuş. Toprak, su, hava, ateş.
Evet.
Bir de tahta vardı değil mi? Beş yapraklı.
Tahta diyecektim yani.
Evet. Onu bulan kişi dört elementle aynı hizaya gelmiş sayılıyormuş. Böyle bir inanış varmış dört yapraklı yonca.
Şu an bulan hangisini kaybetmiş oluyor acaba, o belli mi?
Doğru aslında. O kadar da şanslı. En azından toprak, su, hava. Mesela ateş.
Yani.
Ateşi de bulursun yani bir noktada, bilmiyorum. Artık bence yonca bulmak da bir şans yani. Yonca buluyorsan da epey bir şanslısındır diye düşünüyorum. Dört yapraklı yonca bulan varsa yakın zamanda fotoğrafını çeksin. Yazmasın bana,
bize
öyle yazan
göndersin
oluyor. Ha, fotoğrafını çeksin, göndersin. Dünyanın en şanslı kişisi ilan edeceğim onu. Yayında da ağırlayacağım bak. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Dört yapraklı yonca bulan varsa hemen yazsın bana.
Murat Özsoy'la Charles.
Gerçekten Merkür Retrosu gibi bir Merkür Retrosu diye düşünüyorum her şeyiyle. Tamamen başımıza iş açan bir Merkür Retrosu oldu. Sağlık desen sıkıntı. Savaş desen savaşlar var şu an dünyada, hadi görüyorsun. Amerika İran'ı vuruyor, İsrail İran'ı vuruyor. İran her yeri ya vuruyor.
Dubai'de bir otelde kalanlar işte otele bomba düşmüş. Espriye çevirmişler işi. Google'a yorum yazmaya başlamışlar. İşte otelimizin hava savunması yoktu.
Evet.
Bize bomba düşüyor.
Evet. Gerçekten bu duruma geldi insanlar. Çünkü şöyle bir şey var. Normalde bu Orta Doğu'nun güvenli ülkelerinden birisi işte Emirates'in, Arap Emirlikleri.
Tabii.
Katar, Matar. Şu anda bunun da güvenli olmadığını, yani Orta Doğu'nun tamamen güvensiz bir coğrafya olduğunu bize hatırlatan bir durum o.
Yani kafasına göre düğmeye mi basıyorlar şu an? Neden oralara yolluyorlar peki?
Valla öyle gözüküyor yani, hani bir anlamıyor. Adamlar tabii kendini savunuyorlar diyeceğim ama yani oradaki gariban turisti de ya da işte ne bileyim orada yaşayan insanı da havalimanında vurmak.
Tabii ne alaka
yani? Yani tabii bu İsrail ile Amerika'nın vurduklarını aklamaz da.
Şimdi nereden çıktı savaş yani hani?
Ya bu Trump'ın şeyi. Yani dünyaya getirdiği bir hediyesi.
Hayır, şu anda dünyada insanlık bir şey istiyor da yapamıyor mu? Niye savaşıyoruz?
Valla biraz manyaklık yani. Şimdi Netanyahu diye bir manyak var. Trump evet. diye bir hasta adam var. Şimdi Trump da bizi mahkeme verirse artık yani... Bilmiyorum ya. Bu aralar çünkü kime sallasam gaza geliyor. Yani
gelebilir her şurada bir tane binası var falan belki.
Olabilir. Belki gitsek almazlar bizi şimdi oraya. Güvenlikte kalırsın. Pardon kardeşim Trump'a salladığın için giremez. Giremiyorsun Trump'a salladığınız için giremezsiniz falan. Valla dünyanın çivisi çıktı şu an tam anlamıyla.
Harbiden çıktı
yani bu arada. Yani Merkür retrosu mu diyorsun ne diyorsun ama bu eğer Merkür retrosuyla Merkür retrosu gibi Merkür retrosu oldu. Yani ben de 4-5 gündür dişten dolayı yatışlardayım. Senin var mı yaşadığın bir şanssızlık bu aralar başkanım?
Allah'a şükür her şey oldu.
Çok şükretmen lazım. Aynen. Gerçekten şu an herkesin canı sıkkın. Kime evet. sorsam bana şey diyor. Şimdi... Abi 28 Şubat'ta zaten belliydi diyor. 28 Şubat'ta öyle bir şey gelecekti ki 3'üne kadar Mart'ın diyor. Bugün 3'ü. İnşallah geçer artık. Geçmiş olsun diyelim. Merkür retrosundan çekenler varsa, ızdırabını dindirmek isteyenler, çaresizce bekleyenler varsa... Sözde bugün geçiyormuş etkisi, o büyük etkisi. Ama bu Merkür retrosu galiba 20'sine kadar devam edecek.
Evet.
Begüm senin var mı bir sıkıntın retro ile ilgili?
Biraz var ya, bana biraz vurdu.
Vurdu mu sana?
Evet.
Ne gibi sorunlar genel olarak?
Biraz ailevi bir sıkıntılar, bir şeyler yaşıyoruz bakalım. Ha,
bana da vurdu aslında da bir şey olmaz, geçer.
Şimdi
ya.
Şöyle, bana mesela kimin vurduğunu bilemiyorum. Kim vurduya gittim. Yani gerçekten kim vurduya, her yerden vurdular bana. İnşallah Merkür retrosu vurmuştur. Yani öyle düşünmek istiyorum. Yani eşinden dostundan kazık yiyince mesela onun şerefsizliği olduğunu düşünmek istemem şahsen. Retro'nun adiliği diye düşünelim. Yapacak da bir şey yok yani koskoca Merkür gezegeninde ben yani, ne yapayım?
Bu ara her saygılar. Şey üst üste geldi. Dolunaylar, retrolar, bir şeyler bir şeyler yani.
Dün müydü dolunay? Ben dün bir dışarı çıktım ay.
Dolunay mıydı? Bilmiyorum
bir
ki.
Bir şeyler var. Başak Burcu'nda dolunay falan varmış.
Ya daha tamam şey Allah'ım. Yani gezegenlere yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz aciz kulların. Radyodan en azından bak şu an diğer insanlar adına konuşuyorum. Biz dinleyenler adına konuşuyorum. Böyle bir sorumluluğumuz var. Çünkü biz evrene ya da gezegenlere en yakın yerdeyiz şu an. Bu yayın uzaya gidiyor biliyorsun. Yani evet. eğer evren bizi duyacaksa en şanslı biziz. Buradan bağırıyorum. Evet. Mars'a kadar, Neptün'e kadar gidiyor.
Bir saniye
Merkür
o zaman.
Artık
para,
sal.
Para para para. Sağlık
varsa
sağlık sağlık.
7-7-7. 7-7-8-8.
Sal bizi Merkür retrosu diyelim. Buradan yakarıyoruz aciz kullarınız olarak. Tanrım bizi artık affet ve sal bizi diyoruz. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şarjın ilk saatini yedik bitirdik. İkinci saatimize geldik. İkinci saatimizde neler konuşacağız? Tabii ki yemek konuşacağız hocam. Ben hiç yiyemesem bile ağzımdaki dişlerle ilgili sorunumdan dolayı. İki tane çivi çaktılar hocam ağzıma.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ediyorum. Ama konuşabiliyorum en azından. Konuşmayı da özlemişim. Bol bol konuştuk bugün. Bunları konuşacağız ama artık diş muhabbetinden yeter. Yemek konuşacağız. Şarkılarımız, türkülerimiz var. Muhabbetimiz var. Şarjdayız bir saat daha.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi hocam, Atalar hocam geldi aramıza, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tam da zamanında geldin, yemek konusunda uzmanımız olarak,
evet.
Gurmemiz olarak.
Duyunca hemen geldim.
Çok zamanlaması, çok doğru bir hareket oldu hocam. Şimdi geçenlerde ben burada bir haber okumuştum, midye ile ilgili. Şimdi haberi tekrar okumayayım da insanlar bir daha gaza gelmesinler. Midyelerde işte bilmem ne çıktı gibi bir haber vardı. Hemen derhal midyecilerin avukatı, Midyeciler Birliği Federasyonu Başkanı herhalde bilmiyorum ya da onların şeyitisi. Bize bir yazı geldi hocam, bunu düzeltin, bu eski bir haberdir diye. Hemen düzeltelim, böyle bir haber yoktur. Oldu mu?
Doğruluğu yok galiba.
Evet, yani midyelerde hepatit virüsü çıktı diye bir haber okumuştum ben. İzmir'de bir araştırma sonucu. Bu haber eski bir habermiş. 2013 yılından mı 2003 yılından mı neymiş? Yani geçerli olmayan bir habermiş. Yalnız şöyle bir şey var. Benimkisi, benim önümde bu haberin 23 Şubat kaynaklı olduğu yazıyor. Demek ki internete de bu kadar güvenmeyeceksin hocam.
Evet.
Yani haber sitelerine de güvenmememiz lazım. Hiçbir şeye güvenemiyoruz artık. Midyelerde bu çıkmamış. Midyeler zaten genel olarak...
Gönül rahatlığıyla yiyebiliriz ya, ben sevindim.
Şöyle, gönül rahatlığıyla yiyemeyiz. Gönül rahatlığıyla yememiz için çiftlik midyesi olmasını tercih ederim ben. Şahsen.
Ben
kendi
de.
Yani şimdi buna da kimse itiraz edemez. Kendi gönlümün rahatlığından bahsediyorum. Benim gönlümün rahat etmesi için bu midyenin çiftlik midyesi olması lazım. Benim gönlümün rahat etmesi için. Ha sen gidersin Yeniköy sahilinde sabaha karşı kaçak yolla toplanmış...
Yerim, onu da yerim ben.
Ha, onu sen yersen sen bilirsin hocam. Ben yememeyi tercih ederim. Ama tabii ki midyenin iyisinde... zararımız olmuyor diye bir düzeltmemiz olsun. Bu yani yapabileceğim de bu hocam. evet ama şu anda bir midyeye bir daha hastettim hocam. Çorba içiyorum kaç gündür.
Öyle ne gerçekten, yapacaksın? Ne zaman yemek yemeye başlıyorsun?
İnşallah bu akşam ufak ufak sebzeyle beslenebileceğim diye.
Neyi özledin mesela? Ne yemek istiyorsun?
Hocam brokoli. Tantuni. Döner.
Oo.
Yani mantı yerim bak. Mantı çorba gibi yemeyi düşündüm dün akşam. mantı.
Yumuşak zaten bir şey
evet,
olmaz.
Çorba gibi yemeyi düşündüm ama o da iyi değil. Çünkü geçenlerde köfte söyledim, dayanamadım hocam. Löp löp ağzıma attım. Ön dişlerinde bir iki ısırıp ağzıma attım. Mideme oturdu. Mantıyı evet. da muhtemelen ağzıma öyle atarsan çorba gibi muhtemelen mideme oturur.
Bir tane dürüm yiyen bir adamın videosu çıkıyor karşıma, böyle yutuyor gibi yiyor.
Evet.
Gördünüz mü onu?
Evet hocam gördüm.
Yutuyor.
O da, o da yapılmaz. Mantı da mesela öyle.
Suyundan devam.
Evet çorba, ama bu akşam inşallah bir şey yiyeceğim. Güvenli midye bulursam güvenli midye diyeceğim. Buradan selamlar, kimleri üzdüysek kusura bakmasınlar. Haberim böyleydi, ben de bunu söyledim. Şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocamla geleneksel yemek sohbetimize hoş geldiniz. Hocam nasılsınız?
Teşekkür ederim. Çok iyiyim.
Bu ara beslenmeniz nasıl gidiyor? Keyifli
Dikkat
mi?
Dikkat ediyorum.
Gerçi sen beslenmiyorsun. Sen tadına varıyorsun. Yani gurme olarak tat alıyorsun.
Yok canım, gurme bundan. Sayılmam yani.
Öyle mi?
Seviyorum. Yemek yemeyi seviyorum.
Hocam bugün konuşacağımız yemek çiğ börek.
Bayılırım.
Bak özellikle çiğ dedim. Çiğ. Çiğ. Çiğ. Çünkü pek çok insan bunu çiğ börek.
Çiğ değil mi peki?
Hayır, şimdi onları açıklayacağım.
Yumuşak G yok mu yani bu yok. Böreğin başında?
Yok, aynı zamanda börekte de yumuşak G yok Begüm. Yani
ben öyle kullanmayı hayır, tercih
yani
ediyorum.
En yanlış şey çiğ börek olur. Bu katmerli bir yanlış. Doğrusu çiğ börek. Çiğ börek. Çiğ börek. Başkan çiğ börek de bakayım.
Çiğ börek.
Bravo.
Peki,
çiğ börek.
Çiğ ne demek?
Heh, şimdi ona geleceğim. Şimdi öncelikle bu çiğ börek dediğimiz şey biz şöyle zannediyoruz. Çiğ bir börek. Yani içine bir kıyma konan, değil mi? Soğan, kıyma. Hocam ne olur
çiğden
çiğ börek?
Konuluyor.
İşte şimdi onu söyleyecektim.
Ha, şimdi
bu malzemeler çiğden bir
dakika,
konulmuyor mu?
Bir dakika. Şimdi normal böreğin içine çiğden konmuyor mu?
Değişir.
Kıymalı
yapış
böreğin içine
göre değişir.
Ama koyan var mı?
Vardır evet.
Normali nedir? Sen mesela börek yapması bilir misin?
Biraz kavurup koyarsın.
Benim annem de kavurup koyar bu
evet,
arada.
Evet, daha lezzetli oluyor.
O zaman çiğ börek de denir buna. Çünkü bildiğim kadarıyla çiğden koyuyorlar.
Ne oldu şimdi?
Hayır ama orijinali şudur kardeşim. Şimdi şöyle. Bu Kırım Tatarlarından, yani bizim geçmişimizden, eski Türklerden, Orta Asya'dan gelen bir börek çeşidiymiş hocam.
Evet.
O yüzden bu böreğin adı şır börek, şu börek, çi börek, şu börek, çi börek falan diye zamanla evrimleşe çi börek olarak kalmış ki çok da değişmemiş aslına bakarsan. Yani hani yine evrimleşememiş. Buradan da bir yere gitmesi lazım gibi geliyor.
İşte çi börek gelebilir bence artık.
İstanbul'a evet. geldiğinde artık çi börek olmuş o. Heh,
hocam aynen. Bunun ana vatanı, yani daha doğrusu bunu yiyeceğin yer de Eskişehir'dir.
Evet.
Ama tabii Eskişehir'de de iyi tecrübelerin olmamış anlığı kadarı Begüm.
Ben evet çok önerilen bir yere gittim ama evet. çok da memnun kalmadım açıkçası.
Ya şimdi herkes öneriyor bir yerlere ama tabii biraz meşhur olunca orada daha da şey düşüyor, kalite düşüyor
ben
olabilir.
Ben gittiğim yerde memnun kalmıştım.
Hocam bir de ben şunu sormak istiyorum sana. Mesela çiğ börek nasıl olması lazım? Böyle çıtır çıtır mı yoksa daha yumuşak mı?
Hocam.
Şimdi çok çıtır çıtır da değil, çok yumuşak da değil.
Hmm.
Arası.
Yani şimdi ısırdığında böyle bir çıtırtı olacak mı bu börekte?
Bence olmalı
yoksa
ama.
Yoksa çok yok. Mu yumuşak yumuşak
hocam,
mı
olacak?
Hocam
içi yumuşak
çok
olmadı.
Yumuşak olmayacak.
İçi yumuşak olacak.
İçi yumuşak evet.
Kenarları kıtır olacak. Kenarları kıtır olmalı
kenarları
belki.
Kenarları olabilir kıtır ama tamamı olursa bence öyle değil. Ama çok cıvık da olmaması gerekiyor.
Benim doğru. gittiğim yerde nasıldı biliyor musun?
Nasıl
bayağı bu? Yumuşak. Sanki pizza hamuru yiyormuşum gibi ki pizzanın altı
olmamış.
Bile böyle kıtır kıtır olur ya.
O hamurlaşmış gelene
evet.
kadar.
Olmamış.
Aynen öyle ve bir sanki böyle ıslak ıslak gibiydi.
O şeyden.
Şimdi hocam bu çiğ
böreğin içindeki buhar onu gelene kadar masayı yumuşatmış.
Peki,
fazla beklemiş.
Yani. Hocam şimdi bir şey soracağım. Bunun içinde yağsız kıyma, kuru soğan, maydanoz, tuz ve karabiber varmış. Dışında da hamur var. Bu aslında çok zor yapılması zor olan bir şey değil galiba.
Kolay
neden yani, annelerimize
böyle
çiğ
basit
börek?
Gözüken şeyleri iyi yapmak daha zor.
Galiba bunu böyle bir yağın içine atıyorlar ya, böyle leğen gibi bir şeyin içinde, böyle kocaman bir kazanın içinde bir yağın içine atıp hemen çatır çutur.
Evet, o yağın kızgınlığı, yüksek ateş, yüksek derece önemli.
O yüzden evde yapamıyor olabiliriz.
Belki de.
Ya annem mesela bir tencerenin içinde yağ kaynatmaz yani.
Tabii, yapıyordu muhtemelen. Benim annem.
Yapıyor muydu?
Biz kardeşim de çok güzel yapıyorlar.
Hocam çok pis canım istedi ya. Bir de bunun böyle göz kabarır ya böyle, o pofuduk pofuduk falan filan. Allah'ım, günlerdir çorbayla beslenen bir adam olarak çok ağır geldi bana bu çiğ börek konusu. Söyleyeceğiniz son şeyler var mı çiğ börekle ilgili?
Bence yakın bir yerde bulup yiyelim bu hafta.
Hocam
hiç yemedim
bugün
hayatımda. Olmaz da.
Bir dakika bugün olmaz. İstanbul'da bir yer tavsiye edeceğim. Yerin adını söylemeyeceğim. Şehremini'de bir yer var hocam.
Benim de favorim var burada yakında hatta.
Ciddi yerde. Olamaz.
Ulus'ta.
Allah'ım, çiğ börek çok çok yanlış bir yayın yapıyoruz şu an. Bir sürü insan canı çekti şu anda. Ama tanıtmak amaçlı yani, biz de kötü niyetliyiz.
Sahurda gider.
Sahurda çok güzel
Bilgi
gider hocam.
Bilgi götürelim hiç yemediği için.
Bilgi Hanım da hiç yememiş.
Oley.
Ya biz burada tanıtıyoruz. Burada insanları özendirmek gibi derdimiz yok. Kültürümüzü ve kültürümüzün parçası olan bir çiğ börek konusunu tanıttık. Çokça yanlış bilinen bir şey de düzelttik. Çiğ değildir, çiğ börektir. İçindeki malzeme çiğden konuyor olsa bile. Bak öyle diyorlar.
Murat Özsoy'la Şarj.
Az evvel çiğ börek konusunu konuşuyorduk. Bu çiğ börekçilerin mantıcılarda olması ya da mantı yapan birinin çiğ börek yapıyor olması ya da çiğ börek yapıyor olan birinin mantı yapıyor olması neden acaba?
Hamur işi.
Hamur işi olduğu için kıyma. Bu arada neden olmasın ki, içindeki her şey aynı. Kuru soğan, kıyma, maydanoz, tuz, bir mantı içeriği aslında.
Formu farklı.
Büyük bir mantı yiyoruz gibi bir şey düşün, yoğurtsuz.
Kızarmış mantı da oluyor ya.
He, hocam evet. Bu arada çiğ börek de yoğurtla yenir ha.
Yenir. Yoğurtla gider. Ben öyle severim.
Şimdi az evvel Atalar hocam şarkı dinlerken siz dedi ki bir yer var çok meşhur dedi. Oraya gidelim dedi, yarın dedi, sözleştik. Fakat salı günleri kapalıymış, bugün gidemiyoruz. Ben bu yemekçilerin, restoranların haftanın bir günü kapalı olması tribine bayılıyorum hocam. Yani bir mekan.
Neden acaba? Neden?
Şekilli bir mekan
ben
mesela.
Ben seviyorum.
Bir mekan dörtten sonra kapalıysa ya da şu saatlerde kalmıyor, efendim şu günler kapalıyız diyorsa, o mekan meşhurdur arkadaşlar.
Kıymetli. Kıymetli hale geliyor daha da.
Neden hocam bunu yapıyor olabilir?
Yani bir mesela... çalışanını düşünüyor. İki, oradaki performansı etkileyen bir şey motivasyonu. Çalışan çünkü mutlu çalışıyordur.
Ya ben buna katılmıyorum hocam ya.
Ben katılıyorum.
Üşeniyor bence. Biraz da kar amaçlı
bu
düşünüyor acaba.
Bu yurt dışında
acaba?
Çok vardır böyle. Öyle saatlerinde mi? Kapatırlar 2-3 saat. Akşam servisi ayrıdır, gündüz
ama
servisi
onu,
ayrıdır.
Ama onu kim yapıyor biliyor musun? Mesela Yunanistan'da var böyle yerler, tavernalar. Aile tavernası onlar. Aile işletmesi. Hı-hı. Gerçekten anası, babası, çocuğu, çoluğu, çocuğu çalışıyor. Onu anlarım hani, çoluk çocuk çalıştığı.
Orada ne var ama işte devamlılık var. Bir ustalık çıraklık ilişkisi var. Oradaki hı-hı, lezzet, hizmet kalitesi.
Peki şimdi yarın
oluyor.
gideceğimiz yerde bu ayarda bir yer mi
öyle
diyorsun?
Bir yer. 30 senedir falan gidiyorum.
Hmm. Yani kapalı olmayı şekil olsun, trip olsun diye yapmadın, eminsin.
Biz eminim. 2 hafta önce sevindik böyle, koşa koşa gidiyorduk, bir baktık bir kapalıymış.
Vay
Salı
be.
Günü gittik çünkü.
En büyük can sıkıcı konu da o. Mesela bir yer duyuyorsun çok meşhur. Kalkıyorsun ta buradan İstanbul'un diğer ucuna gidiyorsun hocam. Bir geliyorsun diyor ki perşembeleri kapalıyız abi. Neden? Öyle canımız istemiyor.
Yani öyle bir... Uzun yol dönüşü İzmir'e kokoreç yemek için girdim. Kapalıydı. Hüsran oldu ve döndüm.
Hocam yazık ya. Halbuki oraya az çıkar mesela o günde. Yani yemeğe gelmiş bir adam, onu da kapıdan çevirme ya. Ama anlıyorum yani. Şekilli mekanlarımız, kaliteli mekanlarımız. Bir de aile işletmesiyse falan böyle şeyler yapabiliyorlar. Havalı oluyor. Ben mesela bir mantıcı açsam ben de mesela çarşamba günleri kapatırım. Niye çarşamba bilmiyorum ama çarşamba kapatırım. O havalı olur bence.
Genelde pazartesileri kapatıyorlar aslında.
Evet, pazartesileri kapatır. Ya ben buradan tavsiye olarak söylüyorum. Eğer bir mekan açtınız ve tutmuyorsa deyin ki haftanın şu günü kapalıyız, saat 3'e kadar veriyoruz. Onu da 3'ten sonra vermiyoruz deyin. Bir de perşembe günleri menünüze alakasız bir şey ekleyin. Bak, eğer iş yapmıyorsa restoranınız, örnek veriyorum, ne iş yapıyor diyelim, hamburgerci mi mesela mekanın?
Evet.
Perşembe günleri döner çıkar abi. Sadece döner, 2 saat ver ama.
Hamburger
ama
laf
olsun
döner
diye yaparsan da olmaz o iş.
Dene bakalım, bence olur hocam. Bence insanoğlunun psikolojisi, aha bu adam bunu vermiyor, çarşamba günleri kapalıymış falan deyip gaza geliyor ve kulaktan kulağa yayılıyor gibi geliyor bana. Restoran sahiplerine böyle bir tüyo vermiş oldum, şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam yeni bir haberim var. Bu genelde böyle haberler okuyoruz. İşte efendim dünyanın bir adası var. Ücra bir ada. Buraya gidene bilmem kaç milyon lira veriyorlar. Efendim şurada gece bekçisi olana bilmem kaç milyon maaş veriyorlar.
Çok cazip geliyor hep bana onlar.
Cazip geliyor. Bunun gibi bir haberim var şu an. BBC'de yayınlanmış bir haber hocam bu. Antarktika'da çalışacak işçi arıyormuş İngiltere hükümeti.
Sen, arası iyi mi?
Sen sık sık gidiyorsun İngiltere'ye. Begüm sen de yeni geldin Londra'dan.
Evet.
Senin Londra maceranı yarın konuşacağız. Bugün, tamam. Bugün giremedik. Hocam şöyle diyor, 31 bin sterlin veriyormuş aylık, yaklaşık 1.8 milyon lira.
Giderim.
Yalnız seni almıyorlar hocam, böyle bir saat var. Marangoz, elektrikçi, aşçı, kuaför ve tesisatçı aranıyormuş.
Ben aşçı diye yedirebilirim kendime.
Şimdi düşünüyorum, marangoz.
Ben de oradan ya da berberlik.
Hocam buradan bence hiçbir elektrikçi ve tesisatçı gitmez. Çünkü Türkiye'de de iyi para kazanıyorlar. 1 milyon 800 kazanmıyorlarsa da. Yani şu an Emirgan'da bir elektrikçi bulmak çok zor bir şey bence. Bulamıyorsun. İstanbul'da çok nadir.
Zamanları
artık
da olmuyor.
Olmuyor. İşleri yoğun maşallah diyelim. Ama marangozlar mesela çok yoğunlar mıdır bu mevsimde? Ben olmayabilir.
Marangoza rastlayamadım hayatım boyunca.
Hiç marangoz görmedin mi hocam?
Hiç görmedim. Bir tane görmüştüm, onunla da iş yapamadım.
Evet, marangozlar aslında böyle bizim hikayemizde şey gibi, Geppetto Usta gibi düşünüyorsun böyle. Nazik, felsefeyle dolu, efendim güzel sohbetlerden insanlar, öyle değil birçoğu. ama ince işçilik yapan insanlar yani, marangoz boru değil hocam.
Çok isterdim,
yani el işi yapmak ben de çok isterdim. Yani keşke yapabilsem yani, elimden iş gelse. Varsa aramızda marangoz, elektrikçi, aşçı, kuaför, tesisatçı, önce İngiltere'ye taşınması gerekiyor hocam. Önce
vatandaşlık alması mı gerekiyor?
Tabii, önce vatandaşlık. Ya önce İngiltere vatandaşlığı alacaksınız. Oradan da Antarktika'ya göç edeceksiniz ki aylık 1.8 milyon lira kazanasınız. Yapar mıydın hocam?
Yapardım.
Antarktika'da.
Yapardım.
Birkaç yıl yapıp emekli olup aynen. Burada gelip Bodrum'da ezerdim parayı diye düşünüyorsun. 2
sene.
Değil mi? 2-3 sene. Vallahi enteresan ya hocam. Kuaförler de arıyorlarmış mesela.
Güzel değer bu arada.
Antarktika mı?
Tabii.
Çok güzel. Alabildiğine boşluk. Bembeyaz.
Bembeyaz.
Hadi marangoz elektrikçi aşçı kuaför. O kadar ihtiyaç var mı ya kuaföre?
İşte bu gidecek kişilerin ihtiyacı orada. Olacak.
Evet. Giden
orada bir sürü çalışan ekipler var bir de. Oradaki şeyler var ya, araştırma merkezleri oluyor böyle.
Evet.
Birkaç şeyde görmüştüm.
Evet hocam. Güzel bir deneyim olur ya. Antarktika. Antarktika bizim güneyimizde oluyor değil mi? Antarktika güneyde.
Tabii.
Kısmen sıcak mıdır acaba kuzeye göre? Belki düşünülebilir. Varsa yapmak isteyen, bu şahane macerayı yaşamak isteyen BBC'nin haberidir efendim. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Salı akşamının şarjını yedik bitirdik, özlemişiz be konuşmayı. Pazartesi yoktuk. Artık yarın da buradayım. Hafta içi her gün 18'den 20'ye buralardayız. Başkanım bir şey diyor musun?
Teşekkürlerimi iletiyorum herkese dinleyen.
Bravo. Begüm sen bir şey diyor musun?
Sana geçmiş olsun diyorum.
Teşekkür ederim Begüm'cüm ya. Çektik be Begüm. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyorum tekrardan. Atalar hocam bir şey diyor mu?
Yarın çiğ börek için bekliyoruz seni.
Üf, yarın çiğ börek mantı partimiz var. Bugünlük şarjın sonuna geldik. Yarın akşam 18'de buralardayız. Şarj bitti.
Murat Özsoy'la Şarj.